Ayrım 8. Bir serçe düştü. Wilbur Smith. Sayfa 65. Fergus MacDonald salaşpur mutfakta yemek masasının başında oturmaktaydı. Masanın üzerine örtü yerine gazeteler serilmişti. Fergus tabağına eğilmiş, kaşlarını öfkeyle çatmış, Mark'ın Ladybrook'tan kaçış hikayesini dinlemekteydi.
''Piçoğlu piçler! Asıl düşman onlar Mark, yeni düşman!''
Ağzı patateslerle kalın çiftlik sosisleriyle doluydu.
''Şimdi yeni bir savaştayız evlat ve bu kez karşımızdakiler o kana susamış Hunlardan çok daha beter.''
Biraz daha bira Mark, Helena elindeki şişeyi uzatıp Mark'ın bardağını tekrar doldurdu. ''Teşekkür ederim.'' Mark bardağında köpüklerin yükselişini seyretti, Fergus'un sözünü düşündü. ''Anlayamadım Fergus, ben bu adamların kim olduğunu bilmiyorum, beni neden öldürmeye çalıştıklarını da anlamış değilim.''
''Onlar patronlar evlat, bu kez onlara karşı savaşıyoruz. Zenginlere, maden sahiplerine, bankacılara, çalışan insanın hakkını yiyen, eziyet eden herkese karşı.''
Mark birasından koca bir yudum aldı. Helena masanın karşı tarafından ona gülümsedi. ''Fergus'un hakkı var Mark, onları yok etmek zorundayız.'' Sonra o konuşmaya başladı. Bir kadından gelince garip karmaşık bir konuşmaydı doğrusu. Konuşurken Helena'nın gözlerinde fanatik ışıklar oynaşıyordu. Ağzından çıkan sözcüklerin zorlayıcı bir gücü vardı. Mark onun o garip aksanla konuşurken bir yandan ellerinin hareketleriyle sözlerini vurgulayışına baktı. Zarif güçlü ellerdi bunlar. Tırnakları bakımlı ama kısa kesilmişti. Yalnızca sağ elinin ilk iki parmağındaki tırnaklar sarımsıydı. Mark buna şaşarken kadın elini uzattı, Fergus'un dirseği dibinde duran paketten bir sigara aldı. Bir yandan konuşmasını sürdürerek kibriti yaktı. Sönmesin diye kibritin alevini avucuyla korudu. Sigaradan derin bir soluk çekti, sonra dudaklarını büzüp dumanları arasından üfürdü. Mark daha önce bir kadının sigara içtiğini hiç görmemişti. Helena'ya bakıp duruyordu. Kadın başını hırsla iki yana sallamaktaydı. Kısa parlak bukleler solgun yanaklarının çevresinde dans etti. Dudaklarını tekrar büzüp sigaradan yeni bir soluk çekti. Mark bu hareketi bir bakıma erkeksi buldu ama aynı zamanda da heyecan verdi bu ona. Kasıklarında bir gerginlik hissetti. Mantıksız bir şeydi bu. Kontrolünün de dışındaydı. Solukları utancından sıklaşmıştı. Arkasına yaslanıp bir elini pantolonunun cebine soktu. Karşısındakilerin ikisinin de bu utanç verici tepkinin farkında olduğundan emindi. Ama Helena tam o sıra masanın üzerinden uzandı, öbür elinin bileğini sımsıkı insanı şaşırtacak bir güçle tutup sıktı.
''Biz düşmanımızın kim olduğunu biliyoruz Mark, ne yapılması gerektiğini ve nasıl yapacağımızı da biliyoruz.''
Kadının parmakları Mark'ın tenini kızgın ütü gibi yakmaya başladı. Mark bu gücün etkisinden başının döndüğünü fark etti. Kendini cevap vermeye zorladığında sesi boğuk çıktı.
''Onlar kuvvetli Helena, çok güçlü.''
''Yoo değil Mark, güçlü olan işçiler. Düşman zayıf ve kibirli. Hiçbir şeyden kuşkulanmıyor. Altınlarının sahte güvenliği içinde aptal gibi oturup duruyor. Ama gerçekte sayıları çok az. Üstelik de hazırlıksızlar. Kendi zayıf yanlarını tanımıyorlar. Henüz işçiler de kendi güçlerinin farkında değiller. Bunu onlara biz öğreteceğiz.''
''Haklısın yavrum,'' dedi Fergus.
Ekmeğin kabuğundan biraz koparıp tabağındaki yemeğin sularını onunla sıyırdı, ağzına attı.
''Onu iyi dinle Mark. Biz yeni bir dünya kuruyoruz. Cesur, güzel, yepyeni bir dünya.''
Yüksek sesle geğirdi. Tabağını uzağa itti. İki dirseği hala masaya dayalıydı.
''Ama her şeyden önce bu yozlaşmış, çürümüş, ahlaksız grubu çökertmemiz gerek. Önümüzde şiddetli çatışmalar olacak. İyi dövüşen sağlam adamlara ihtiyaç var Mark.''
Yüksek sesle gülerek Mark'ın omzuna bir şaplak attı.
''MacDonald'la Anders'i yine görev başına çağıracaklar evlat. Bak söylemedi deme.''
Helena yanakları heyecandan kırmızı kırmızı atıldı.
''Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok Mark. Dayanışma içinde olmak zorundayız. Karl Marx söyledi bunu.''
''Helena, siz...'' Sözcüğü söylemeye cesaret edemedi.
''Sen ve Fergus, yani Bolşevik değilsiniz değil mi?''
''Patronlarla onların yardakçıları öyle der bize.''
Helena nefretle güldü.
''Bizi suçlu durumuna düşürmek isterler. Hakları da var Mark. Haklı olmalarını sağlayacağız.''
Fergus söze karıştı.
Yo evlat, bize Bolşevik deme. Bizler Komünist Partisi'nin üyesiyiz. Evrensel eşitliğe adanmışız. Ben partinin bölge sekreteriyim. Maden İşçileri Sendikası'nın da temsilcisiyim.
Helena, sen Karl Marx okudun mu diye sordu.
Hayır.
Mark başını iki yana sallarken gözü kamaşmış, şaşkınlık içindeydi. Ama kadın onu hala acı sınırının eşik noktasına kadar heyecanlandırıyordu.
Fergus bir Bolşevik ha, bomba atan bir canavar ha. Ama onun öyle olmadığını biliyordu kendisi. Fergus onun eski ve güvenilir bir dostuydu.
Ben sana o kitabı ödünç veririm.
Fergus çocuğu fazla hızlı koşturuyoruz diyerek güldü. Daha şimdiden yüzüne bir şaşkınlık geldi baksana.
Uzanıp kolunu Mark'ın omuzlarına sevgiyle sardı. Onu kendine doğru çekti.
Kalacak yerin var mı evlat? İşin var mı? Gidecek yerin var mı?
Yok. Mark kızardı. Yok Fergus.
Helena hemen bal gibi var diye atıldı. Ben ikinci yatak odasındaki yatağı hazırladım. Orada kalırsın Mark.
Yok kalamam.
Oldu bile dedi Helena rahatça.
Fergus onun kolunu sıkarak
kalırsın evlat dedi. Yarın sabah da sana bir iş bakarız. Sen eğitilmiş insansın. Okumayı, yazmayı, hesap yapmayı bilirsin. Sana iş bulmak zor olmaz. Ödeme servisinde bir memur arıyorlardı biliyorum. Servisin şefi de yoldaşlardandır, partiye üyedir.
O da için size kira öderim.
Elbette ödersin diyerek güldü Fergus. Sonra konuğunun bardağını ağzına kadar birayla doldurdu. Tekrar görüştüğümüze sevindim oğlum deyip kendi bardağını havaya kaldırdı. Herkes duysun, MacDonald'la Anders geliyor. Bilsin piçoğulları başlarına geleceği.
Koca bir yudum aldı, boğazındaki sivri çıkıntı yukarı aşağı oynadı. Sonra Fergus elinin tersiyle bıyığındaki biraları sildi.
Tugay'ın papazı onanın günahı diyordu buna. Birlikteki çocuklar ise el arabasıyla kısa bir gezinti diye at takmışlardı. Papaz bundan doğabilecek kötü sonuçları saymış, bir bir uyarmıştı askerleri. Görme bozuklukları, ileride körlük, saçların dökülmesi, ellerin titremesi ve en sonunda da bunama, delilik ve soluğu tımarhanede alma. Mark Dapdar demir somyada yatarken gözleri görmeyen bakışlarla odanın pembe çiçekli duvar kağıdına dikilmişti. Odada çoktan kullanılmadığını belli eden küflü bir koku var gibiydi. Bir duvarda bir lavabo göze çarpıyordu. Tavandan tel bir kablonun ucuna asılmış ampul sallanmaktaydı. Kablonun çevresindeki tavanın sıvaları soyuk soyuktu. Üç sinek odanın içinde tembel tembel uçup duruyorlardı. Mark dikkatini onlara çevirdi. Vücudundan taşan duyguları bastırmaya çalıştı. Koridordaki hafif ayak sesleri odanın kapısında durdu. Kapıya vurulduğu duyuldu.
Mark!
Hemen doğrulup oturdu. Üzerindeki battaniye beline doğru kayıp indi.
Girebilir miyim?
Evet, sesi yine boğuk çıkmıştı. Kapı açıldı. Helena yatağa doğru yaklaştı. Üzerinde pembe parlak bir kumaştan önü aşağıya kadar ilikli bir giysi vardı. Etek ucu her adımda biraz açılıyor, dizlerin yukarısı görünüyordu. Elinde ince bir kitap tutmaktaydı.
''Sana bu kitabı veririm demiştim.'' diye açıkladı. ''Oku bunu Mark.'' uzattı.
Adı Komünist Manifesto idi. Mark aldı, rastgele bir yerini açtı. Başını hemen açtığı sayfaya eğerek kadının kendisine bu kadar yakın olmasından duyduğu karmaşık duyguları saklamaya çalıştı.
''Teşekkür ederim Helena.''
Ona ilk kez ilk adıyla hitap ediyordu. Gitmesini istiyor ama kalmasını umuyordu. Helena ona doğru biraz eğildi, açık duran kitaba baktı. Giysisinin yakası hafifçe açıldı. O sırada Mark başını kaldırırken bir memenin ipek kumaşa dayandığı yerdeki süt beyazı teni gördü. Gözlerini hemen tekrar indirdi. İkisi de sessiz kaldılar. Sonunda Mark artık dayanamaz oldu. Başını kaldırıp ona baktı yine.
Helena diye başladı. Sonra sustu, bir gülümseme. Kadınlara özgü o bilen gülümseme vardı Helena'nın yüzünde. Dudakları hafif aralıktı. Elektrik ışığında nemli nemli parlıyordu. Kara gözler yarı kapalı göğüs soluklarla inip kalkıyordu.
Mark kıpkırmızı kesildi. Hemen yan yatıp dizlerini karnına çekti.
Helena yavaşça doğruldu. Hala gülümsüyordu.
İyi geceler Mark.
Omzuna dokundu. Dokunduğu yerden yine alevler fışkırdı.
Sonra Helena kapıya doğru yürüdü. Elbisesinin kaygan kumaşı kalçaları üzerinde sağa sola kayıp duruyordu. Crown deyip madeninin ödeme servisi dar, uzun, kasvetli bir odaydı. Bir duvar boyunca sıralanmış yüksek masalarda 5 memur daha çalışıyordu. Hepsi orta yaşın sınırlarını aşmış erkeklerdi. İkisinde pitisiz hastalığı ileri safhalardaydı. Madencilerin en korktuğu hastalıktı bu. Kazılarda çıkan kaya tozu ciğerlere oturuyor, yavaş yavaş ciğer taşlaşıyor, insanı sakat ediyordu. Madenin bu bölümünde iş verilmesi bir tür emekli aylığı sayılmaktaydı. Öbür üçü gri suratlı kambur adamlardı. Defterlerinin üzerine eğilmiş oturuyorlardı. Odadaki genel hava sessiz ve neşesizdi. Bir manastırdı sanki içerisi. Marka personel dosyalarının R'den Z'ye kadar olan bölümü verildi. Yaptığı iş sıkıcı, tek düze bir işti. Kısa zamanda otomatikleşiyordu da. Fazla mesaileri ve izin paralarını hesaplıyor, kira ve sendika aidatını düşüyor, ödenecek rakamı çıkarıyordu. Hareket halindeki genç bir beyni oyalayacak tür işlerden değildi. Bu kapanık odada doğanın kucağında rahat etmeye alışmış bir ruha kafes gibi geliyordu. Hafta sonlarında Mark bu kafesten kurtulup bisikletle kilometrelerce gidiyor, açık araziye çıkıyor, tepe eteklerindeki dar patikaları izliyor, yanlarda biten çiçekleri seyrediyor, göklere bakıyordu. Yalnız kalmak, doğanın kucağında olmak istiyor, hep kimsenin bulunmadığı ıssız yerleri arıyordu. Ama her tarafta karşısına yolunu kesen dikenli teller çıkmaktaydı. Otlaklar ekim alanı olmuş, hasattan sonraki tozlar her yana oturmuş, geriye kuru mısır sapları kalmıştı. Bir zamanlar ufka kadar serili çayırları dolduran koca sürülerden eser yoktu. Birkaç cılız sığır sağda solda otluyor, Mark geçerken başlarını çevirip boş gözlerle onun pedal çevirişine bakıyor, kara derili çobanlar onu kendi dillerinde selamlıyor, o da aynı dilde karşılık verince bakışlarında şaşkınlık okunuyordu. Bu sessiz, yalnız zamanlara ihtiyacı vardı iyileşme sürecini tamamlamak için. Yalnızca sırtındaki yaraların iyileşmesi değil, gencecik yaşında savaşın korkularıyla karşılaşan ruhunun yaralarını sağaltmak içindi. Fergus MacDonald ve Helena'nın o tükenmez enerjileri Mark'ı da sürükleyip durmaktaydı. Fergus kimsenin karşılaşmadığı tecrübeleri paylaşmış dostuydu onun. Ama Mark'tan epey yaşlıydı, bir baba tipiydi. Mark'ın hayatındaki önemli bir boşluğu dolduruyordu. Eleştiri eğilimini bir kenara bırakıp inanmak çok kolaydı. Düşünmemek, Fergus onu nereye sürüklerse kapılıp gidivermek kolaydı. O toplantılarda bir heyecan, bir tür adanmışlık vardı. Kendisi gibi kimselerle bir araya gelip bir ideal, bir tür kader birliği çevresinde toplanma duygusu vardı. Kapısına silahlı nöbetçiler dikilmiş odalarda gizli toplantılar. Havanın her zerresi yasaklanmış şeylerin vaatleriyle dopdolu. Sigaraların yükselen dumanları, sonunda odayı mavimsi bir sisin bürüyüşü. Sanki mistik bir törende tütsüler yakılmış gibi. Terden parlayan suratlar, fanatiklere özgü sessiz heyecan, konuşmacıları dinlerkenki o özdeşleşme. Partinin başkanı Harry Fisher uzun boylu öfkeli bir adamdı. Güçlü omuzları, kıllı uzun kolları vardı. Eskiden kazan işçisiydi. Araya kırlar karışmış, dağınık kıvırcık siyah saçları başını çevreliyordu. Kara gözleri alev alevdi. ''Bizler partiyiz, işçilerin koruyucularıyız. Burjuva çağının yasaları ve ahlak kuralları bizi bağlamaz. Partinin kendisi yeni bir yasadır. Varlığın doğal yasasıdır.'' Daha sonra Mark'la el sıkıştı. Fergus yanı başlarında babaca bir gurur ifadesiyle durup gülümsedi. Fisher'ın el sıkışı güçlüydü, bakışları gibi. ''Sen bir askersin.'' diye başını salladı Mark'a. ''Sana ihtiyacımız olacak. Önümüzde yapılacak kanlı işler var.'' Adamın rahatsızlık verici varlığı sonradan Mark'ın gözünün önünden gitmek bilmedi. Kalabalık tramvayda eve dönerlerken üçü sıkışıp iki kişilik yere oturmuşlardı. Helena'nın bacağı kendininkine yaslanıyordu. Helena onunla konuşurken yana doğru eğiliyor, dudakları hemen hemen onun yanağına değecek gibi oluyordu. Soluğu anason ve sigara kokuyordu. Bu koku her zaman kullandığı ucuz, çiçek kokulu parfümüyle karışıyor, araya vücudunun kadınsı kokusu da giriyordu. Cuma akşamları da başka türlü toplantılar vardı. Kalabalık, bağırtılı, çağırtılı toplantılar. Fordsburg sendika salonuna yüzlerce madenci toplanırdı cuma akşamları. Konuşmacılar onları coşturdukça boğa güreşi seyircileri gibi bağırırlardı. Ara sıra dinleyicilerden biri oturmakta olduğu sandalyenin üzerine çıkar, karmaşık anlamsız sloganlar haykırıp durur, sonunda arkadaşları kahkahalar içinde onu alaşağı ederlerdi. Bu toplantıların en gözde konuşmacılarından biri de Fergus MacDonald'tı. Dinleyicilerini coşturacak bir düzine oyun bilirdi. Onların gizli korkularını körükler, yarı kaygıyla, yarı hayranlıkla bağırmalarına yol açardı.
''Patronlar neler planlıyor biliyorsunuz, ne yapacaklar biliyorsunuz değil mi? En önce meslekleri parçalara ayıracaklar.''
Gök gürlemesine andıran, camları sarsan bir itiraz yükselirdi kalabalıktan. Fergus sahnede susar, kum rengi saçlarını silkip alnından geriye atar, onlara acı bir ifadeyle sırıtırdı.
''Öğrenmek için 5 yılınızı verdiğiniz mesleğinizi parçalara ayıracaklar. Sizin işinizi 3 tane eğitilmemiş adama gördürecekler. 1 yılda öğrenecek o adamlar işin o parçasını yapmayı. Üstelik her birine sizin ücretinizin 1/10'unu verecekler.''
Fırtına gibi ''Hayır!'' sesleri duyuldu. Fergus onlara ''Evet!'' diye bağırdı. ''Evet, evet, yine de evet. Patronların yapacağı bu. Ama hepsi bu kadar da değil. Sizin işinizde siyahları çalıştıracaklar. Sizi geçindiremeyecek bir ücrete çalışan siyahları.''
Kalabalık avazı çıktığı kadar haykırıyordu. Öfke ve dehşet içindeydiler. Odak noktası belli bir hedefi olmayan korkunç bir öfkeydi bu.
''Çocuklarınız ne olacak? Onları çerçöple mi besleyeceksiniz? Karılarınız paçavralara mı sarınacak? Olacağı budur işleriniz elinizden alınınca.''
''Hayır!'' diye haykırdılar. ''Hayır!''
''Ey sömürülen işçiler!'' diye bağırdı Fergus onlara. ''İşçi kardeşlerim, birbirinize kenetlenin ve haklarınızı savunun.''
Alkış ve bağırtılar, ayakların vurulması 10 dakika sürdü. Fergus bu arada 2 elini havaya kaldırıp başının üzerinde galip boksörler gibi kenetlenmiş sahnede dolaşıp duruyordu. Sonunda alkışlar tavsayınca başını arkaya attı, marşı sesi yettiğince söylemeye başladı. Bütün salon ayağa fırlayıp ona katıldı. Hep bir ağızdan söylenen şarkı binayı temellerinden sarstı. Mark eve MacDonald'larla birlikte yürüyerek döndü. Hava çok soğuktu. Soluk verdikçe ağızlarından buharlar çıkıyordu. Helena 2 erkeğin arasında yürümekteydi. Siyah paltosunun yakasına tavşan kürkü konmuştu. Başına yün bir başlık geçirmiş, kulaklarına kadar çekmişti. Elleriyle 2 yanındaki erkeklerin dirseklerini tutuyordu. Bu görünüşte çok doğal, çok tarafsız bir hareketti. Ama Mark'ın koluna değen parmak uçlarında rahatsız edici bir basınç vardı. Ara sıra erkeklerin uzun adımlarına yetişebilmek için sektiğinde kalçası da Mark'ınkine değiyordu. Fergus ise toplantının etkisinden kurtulamamıştı daha, söylevine devam ediyordu.
''Olacak evlat, bizimki çok güzel, çok iyi bir dünya olacak. Herkes eşit, herkes mutlu, patron yok.''
Mark içindeki kuşkuları kontrol altına almaya çabaladı. ''Durmadan savaşmaktan söz ediyorsun Fergus, bunun gerçek anlamında mı söylüyorsun, silahlı savaş mı olacak?''
''Silahlı savaş olacak evlat, kanlı bir savaş, Rus devrimindeki gibi. Köprüleri yakmak, bu dünyanın topraklarını kanlarla sulamak zorundayız.''
''Peki neyle Mark neredeyse savaşacağız diyecekti. Ama biz zamiri bir türlü ağzından çıkamadı. Henüz o taahhüde giremezdi. ''Neyle savaşacaksınız?''
Fergus tekrar güldü, sonra sinsi sinsi göz kırptı. ''O gizli evlat. Ama artık senin biraz daha fazla şey bilme zamanın geldi.'' Başını salladı. ''Evet, yarın gece diye karar verdi.''
8. ayrımın sonu. Sayfa 73.